Muhterem hocam, çile, ızdırap ve derdin önemini sık sık vurguluyor ve bu hususta sahabe efendilerimizi ve asrımızın dertlilerini nazara veriyorsunuz. Maalesef arzu edilen çile ve ızdırap atmosferine çoğu zaman giremiyoruz. Devrin değişen şartları böyle bir ızdıraba ve ızdırap ortamına girmemize mani midir?
Belki değişik vesilelerle arz ettim. Kâmet-i kıymetinde ifade edilmiş sayılır mı sayılmaz mı? Bunların felsefesinde pek çile yoktur ama Seyyidin Hazreti Mesih'in maruz kaldığı şeylere bakılırsa esas bunlarda çilenin var olduğunu düşünmek lazım. Fakat onu abes sayarlar bunlar. Doğu yeni ifadesiyle öğretisinde esasen çile çok önemlidir. Hatta biz kendi dilimizde, Türkçe dilimizde o ervainlere çille demişiz zaten. O demek o manaya geliyor. Mutlaka insanın işte mahdut gün, hafta veya sene neyse o kadar zaman bir ervain çıkarması lazım diyoruz. Çile çıkarması lazım diyoruz. Bir meşakkat cenderesinden geçmesi lazım diyoruz. Bu insanın esas uhrevi hayatı mahiyeti adına, öbür alemdeki albenisi adına çok önemli bir renktir yani, önemli bir desendir. Ancak bu çile istenmez yani, Allah'ım bana çile ver, ben çekeyim de esas tam beklenen veya bende görülmek istenen albeniyi kazanayım ben. O şiveye ulaşayım, o deseni elde edeyim filan. Bu istenmez yani, verilir. Meselenin bir yanı, verildiği zaman sabredilir. Onun için dinin yarısı sabırdır denir. Bir ikinci mesele de, çilenin, ızdırabın, sıkıntının esas önemli olanı insanın, insanlık alemi için, İslam alemi için, belki dar daireden başlayarak açılmamız daha uygun olur. Yani geçen de himmete meseleyi bağlayarak, insanın şahsı adına himmeti, ailesi adına himmeti, dar uyma adına himmeti, milleti adına himmeti, İslam dünyası adına himmeti, insanlık alemi adına himmeti. Bunlar değişik himmet daireleridir yani, tedahil. İnsanın himmetinin ulviyetine göre bakışı, düşünüşü o mevzuda, mülahazaları, alternatif üretmeleri, o mevzuda çektiği şeylerle daha bir derinlik kazanır. Enginlik demeyelim, daha bir derinlik kazanır. Bazen boğacak hale gelir. Çok yine ifade ettiğim gibi bu mevzuda Necip Fazıl'ın ifadesiyle insanın öz beynini burnundan kusturur. O hale gelir. Üstad Hazretleri bunu güzel ifade eder. Beyazlı İslam'ı güzel ifade eder. Hazreti Ebu Bekir'e isnat edilen bir söz var. Cehennem, vücudumu öyle büyüt ki cehennemi ben doldurayım. Bunların hepsi o mevzuda duyulan şeylerdir. Makbul olan da budur bence. Yani insanları harekete geçirme, bir şeyle tavsif etme, bir sorumluluk yükleme, böyle gamsız, gayesiz, gussesiz insanlara bir şey anlatmak çok zordur. Dertsize dert anlatmak çok zordur. Anlamayana anlatmak çok zordur. İnsanın içinde bir dert kıvılcımı olması lazım ki azıcık yani emsal teşkil etsin. Dolayısıyla sizi anlasın. Hiç içinde öyle bir yangın yoksa bir insan anlamaz yani. Siz yanarsınız böyle. Hep bahsederim bir arkadaşın şeyini yine burada söylemek icabeti için müsaadenizle söyleyeceğim ben. Kıymetli bir arkadaşımız var daha hayatta. Bir dayısı var. Bir dönemde muallimlik yapmış. Bir türlü böyle dine ısındıramıyor onu. Kendisi arkadaşımızın dertlerinden bir tanesi. Hakikaten keşfetti, iyi bir yere götürüyor. Kestane pazarında Yaşar Hoca vaaz ederken hoca heyecanlı konuşuyor, yürekten konuşuyor. Daha çok meseleleri sahabeye bağlıyor. Ve gerçekten yani gönüllerde bir ürperti, bir heyecan ve gözlerde de yaş hasıl ediyor o konuşmalar. Götürdüm ben bir parça kalbi yumuşar diye. Hoca da hakikaten o gün coşkun, heyecanlı vaaz etti ve ağladı orada, içini döktü adeta Allah'ın huzurunda gibi. Merdivenlerden aşağı inerken camiden ayrılıyoruz. Dayım dönüp bana demez mi? O adam ne öyle pis pis ağlayıp duruyordu. İşte bu insanı çatlatır yani. Ya buna bir şey anlatamazsınız. Ona deseniz ki dünyanın bir yanında yangın var. Der ki bizim eve ilişmemiş ya. Veya onu sorar. Bizim evde bir şey var mı diye. Benim elbiselerimde bir şey var mı diye sorar. Şimdi ızdırabın bu türlüsü önemlidir yani. Bunu ben şahsen 1.000 rekat namaz kılmaya muadil tutuyorum nafile. Böyle bir duygu varsa o insana her şeyi yükleyebilirsiniz. Ve kendini kurtarma en azından, ailesini kurtarma, yakın çevresine bir şey anlatma ve enzir aşiretekel akrabin ona lebbeyk diyebilme. Ya eyyüel müddessir kum fe enzir, buna lebbeyk diyebilme. Ve sonra ve in lem tübelli fe ma bellagte risaletek, kendisi için bir şey ifade ediyorsan, bunu anlayan bir insan, bu önemlidir bence. Izdırabın bu türlüsü önemlidir. Yani Allah'ın verdiği bela ve musibetler, o ayrı bir mesele, onun üzerinde durulabilir de. Esas ızdırap dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Sürekli kasıklarında bir sancı, şakaklarının zonklaması, oturup kalkıp hep bunu düşünmesi, bunca insana nasıl anlatırız bu meseleyi demesi ve sürekli o mevzuda alternatif çözümler üretmesi, yani otururken, kalkarken. Hatta bu mülazalar insanın ibadeti taati içine girdiği zaman bunları vesile, kutsal nisyan vesilesi sayıyoruz. Biraz o zatların nisyanlarını, hata gibi görünen tavırlarını masumiyete bağlamak için biraz isterseniz yakıştırma diyebilirsiniz. Biraz da o kameti balalar için daha berisinde bir kısım mülazalara girme, basit şeyler düşünme, yakışıksız düştüğünden dolayı. Hazreti Ömer namazda sehiv yaptığında diyor ki Irak'a ordu gönderiyordum diyor. Yani şimdi namazların içine kadar sirayet edecek, abdestine sirayet edecek. Bağışlayın, ihtiyacını görmek için itraat mahalline giriyor. Oraya girerken dışarıya çıkacak, hemen bir kağıdın bir köşesine yazacak, bir daha girecek oraya. Yani bu kadar dertli olacak o mevzu. Yemeği koyacak önüne eşi, çocukları, bir miktar mülahazaya, derin derin düşünceye dalacak bu mevzuda. Çünkü o anda önemli bir şeyi, bir problemi hallediyordur. Birisi anlatmıştı, bir Kur'an'ın bir nüktesi kafama takılmıştı, caddede yürüyordum. Öyle fena dalmışım ki bana, hakikaten kendi anlattı. Halk da tanıdığı için birden trafik gelmiş bana takılmış, bir de döndüm çok utandım. Orada dalmıştım ben o meseleye. O mülahaza içinde fani olmuştum adeta. Şimdi gerçek ızdırap insanı, dava insanı daldığı bu mülahazalar içinde kendini unutması lazım. Ve işte belki büyük sevaplar, büyük sevaplar adına büyük paylar buna verilecek, buna tahsis edilecektir, ayrılacaktır. Bu da onun o uhrevi hayatı, uhrevi mahiyeti adına, öbür alemdeki albenisi adına çok önemli bir katkıdır bu yani. Şimdi bir insanın esas hayatını teşkil eden şeyler var. Manevi hayatını teşkil eden şeyler var. Bunlara değişik şekilde hep yaklaşılmıştır şimdi. Mesela bir yanıyla bir sabır açısından yaklaşıyoruz. Diyoruz ki ibadet-i taat bu mevzuda insan dişini sıkıp hiç geriye durmaması, hiç aksatmaması, sürekli ibadet-i taati yapması lazım. Çünkü onlar onu ahiret alemine hazırlıyor, ehil hale getiriyor, yoğuruyor, şekillendiriyor veya daha moda ifadesiyle yontuyor onun heykelini ortaya koyuyor. Abdede diyebilirsiniz, abidesini ortaya koyuyor. Onun bir yanı var orada, dişini sıkma, ibadet-i taatta sabretme. Sabrın içinde belki daha önemlisi esas oradaki bir heyecan yorgunluğuna düşmeme. Burada meseleleri canlı mülahazaya alma yorgunluğuna düşmeme. Böyle ilk defa kendisine detayıyla namazı anlatmışlar da o ilk defa duyuşuyla kalkmış bir namaz kılmış. Onu duymuş, bütün benliğinde duymuş. O duyuşu bütün namazlarında duymaya çalışma. Onda sabır yani çok önemli. Dişini sıkıp sürekli onu yakalamaya çalışma. Sürekli namaza dururken kalbini ifra mülahazasında dişini sıkma, sabretme. Yani sadece neveytü enüselliye lillahi böyle Türk niyetiyle öyle değil yani. Kalbinde masiva adına ne varsa hepsini silip atma. Sadece onun kalmasını temin etme. Kendisi de silinip gitme. Söylerken kendisini ifade ettiğinden dolayı İmam Rabbani söylemeyi mahsurlu sayıyor herhalde. Ondan dolayı. Hanefi fıkhında da zaten iki ekol var. Birisi söylenmeli, birisi söylenmemeli diyor. Müteahhirin fukaha genelde söylenmeyi adab gibi sayıyorlar da. Fakat söyleyince orada konuşan birisi var. Bence onun aradan çıkması lazım esas. Onun kalması için. Çünkü niyet kalbin Allah'ı kasti demektir. Orada sadece bir kast vardır, bir de Allah maksut vardır. Bir talep vardır, bir de matlup vardır. Orada bir hub vardır, bir de mahbub vardır. Bir abd vardır, bir de bir ibadet vardır, bir de mabut vardır. Onu sağlayabilme. İşte bunda sabretme yani. Her zaman bunu bulmaya çalışma. Kendini ona göre akord etme, elden geçirme ve öyle durma. Böyle gelişi güzel neveytü filan deyip hemen ellerini kaldırma değil. Bu önemli bir şey. İşte yine bildiğiniz gibi mesaip musibetlere karşı insanın dişini sıkması Mevlana'nın yaklaşımıyla onları sana gelmiş yırtık fırtık elbiseli edalı endamlı birisi gibi görebilme esasen ne güzel filan deme. Kahrı lütuf gibi aynen görebilme. Şimdi bunlar İnsanın manevi hayatını örgüleyen şeylerdir yani. Nakış farklılığı gibi şeylerdir. Nekkaşlar değişik boyalar kullanırlar, değişik nakışlar kullanırlar. Nekkaş denir bunlara. Aynı şeyleri nessaçlar da yaparlar. Halıda, kilimde. Yani adam bunu anlayanlar baktıkları zaman çehresinde hemen onu okurlar. Nasıl bir elin işlediğini hemen onda görürler. İnsanın hayatı da hep bu türlü şeylerden örgülenir. Yani o ibadet, ibadetteki renklilikten, o ibadete karşı dayanmadan, o ibadetteki sabrından, ibadetteki içtenliğinden, ibadette her şeyi taze duymasından ve katiyen heyecan yorgunluğuna düşmemesinden. Ondan meydana gelir. Aynı zamanda çeşit çeşit musibetler gelir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetle, arz edeyim onu, çeşit çeşit musibetlerle ayrı renkler, aynı desenler meydana gelir onda. Merkezi bir nakış vardır orada. Belki ona iman diyebilirsiniz. Her şey o merkezi nakış etrafında örgülenir. Belki ondan sonra hemen ibadet gelir. Belki ibadetin piri, cümle ibadetin piri, sefine-i dinin dümeni sayılan namaz gelir bundan sonra. O merkezi nakış etrafında bunlar fevkalade bir tenasüp içinde şekillenirler. Ve bakan anlar onu. O ruhaniler üzerinde ciddi tesir uyarır, tesir eder onları. Zat-ı uluhiyet nazarında da matlub olan, maksud olan odur. Sevilen odur, istenen odur. Aynen bunun gibi günahlara karşı sabretme de onun ayrı bir nakşını teşkil eder yani. İnsan böyle bir nakşın nekkaşıdır. Böyle bir dokunun nescin, nessacıdır aynı zamanda. Onda ne kadar maharet döktürürse bugün işte nakkaş falan efendi diyoruz. Caminin çehresine şunları yapmış falan diyoruz. O boyalarla oyun oynamış adeta. Bütün ruhunun ilhamlarını objektife, sübjektife baş kaldırarak orada o duvarda ortaya dökmüş adam. Bir kitap gibi bir şey sergilemiş. Ondan anlayan okuyor o kitabı. Nasıl tekvini emirlerden anlayanlar okuyorlar. O nakkaşın nakışından anlayanlar da, nessacın nescinden anlayanlar da onu öyle okuyorlar. İnsan ortaya koyduğu şeyi de işte o albeniyi meydana getirmesi lazım. O güzelliği, o deseni meydana getirmesi lazım. Bu meselenin merkezi şeyini, arz ettiğim gibi, imanı koyabilirsiniz. Sonra ibadeti taat ve sonra her birisinin kendine göre bir yeri vardır. Belalar, musibetler. Allah Celle Celaluhu kasemle ifade ediyor bunu. Bakara Sure-i Cellesi'nde. Değişik yerlerde de var. Ama oralarda hem hasibtum en tedhulü cennete hem hasibtum en tedhulü cennete ve lemma ye'tikum diyor. Hem hasibtum en tutreku ve lemma ya'lemillahu lezine cahedun minkum ve ya'lemel sabirin diyor. Fakat Bakara Sure-i Cellesi'nde şu Eda'yı anlattığı yerde Ya eyyühellezine amenü sabiru ve sabiru ve rabidu ve takullaha lealekum tuflihun. Bakın burada da ısbiru bir yani sabredin, ferden ferde sabredin. Ve aynı zamanda birbirinize sabırda destek olun. Kip itibariyle buna karşılıklı böyle sabır teatisinde bulunun birbirinize, sabır tavsiyesinde bulunun. Ve tevasavvüde de yani Akif maal verirken de zaten Nazmen öyle mana veriyor. Bu aynı zamanda Rabbinizle irtibatınızı kavi tutun. Onunla münasebete geçebilecek koyları kollayın. Tabiri diğerle her şeyinizi ona bağlayın. Yani ihtisap dediğimiz şey. Ecrinizi ondan bekleyin. Sevabını umarak yapın, ecri ondan bekleyin. Belalara sabrederken sevabını ondan bekleyin, ecrini ondan bekleyin. Ve onun için katlanın o işe, ona bağlayın. İbadetü taati de ona bağlayın. Araya başka mülazaların girmesine meydan vermeyin. Ve aynı zamanda günahlardan tevakkü ederken de yine ona bağlayın her şeyi. Şimdi bu arada Cenab-ı Hak sizin esasen o nakışı tamamlamanız için, o nakıştan hissenizi almanız için Allah Celle Celaluhu bir de böyle zahiren kahri gibi görülür. Yani kürh diyor Kur'an-ı Kerim ona. Bir yerde de vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyn diyor. Anne karnında çocuğu taşıyor fakat işin doğrusu çok zorlanıyor o mevzuda. Ne nahoş şeylerle yüz yüze geliyor, nelerle karşılaşıyor diyor. Sizin böyle kürh diyeceğiniz şeyler, bunlar manevi hayatınız itibariyle çok ciddi desenlerin oluşmasına vesile oluyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ Korkuyla veririz yani. Hepiniz şöyle böyle bir korku şeyinden geçersiniz. Şimdi siz korkularla kıvranırken hakikaten ahirete ait mahiyetiniz itibariyle siz farklı güzelliklere ulaşırsınız. Velcu'e diyor açlıkla. Bunun en basiti Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanızla. Tutuyorsanız pazartesi, perşembe oruç tutmakla. Allah bunlara değerler üstü değer yüklemiş. Cenab-ı Hak o kıymetleri de sizin manevi hayatınızın içine katacak. Ve naksi minel envali vel enfüs diyor. Bazılarınız belki işte şeyler var yani derin devlet var. Bunlar kıyıyorlar canlara, öldürüyorlar insanları. İnsan hayatından endişe ediyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Ebu Ubeyde'yi Hazreti Ali'ye gönderdiği zaman Müsameretül Ebrar'da söylediği gibi dışarıya çıktığımız zaman içeriye girme teminatı yoktu. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma teminatımız yoktu. Bıçaklar o zaman bıçaklar vardı. Bıçaklar gayz ile bileniyordu. Şimdi başka şeyler bileniyor, zağlanıyor, yağlanıyor. Kılıçlar başımızda kavisler çiziyordu. Ölümü göze almadan birine bir hakikati anlatmak çok zordu. Çünkü ona propaganda derlerdi ve dini propaganda yasaktı. Dini anlatmak yasaktı. Bunun gibi yani. Şimdi bunlar tabii can emniyeti de olmuyor. Ondan sonra mal emniyeti de olmuyor. Bunlar bütün hukuk sistemlerinde korunma altına almış şeylerdir. Hususuyla hukuk devleti olduğunu iddia eden devletlerde ve ülkelerde teminat altında olmaları lazım gelen şeyler. Ve semerat diyor ve beşşiri sabirin bütün bunların karşısında hep diyor ki sen müjdeleyeceksen bunları müjdele diyor. Demek ki müjdelenmek için esasen böyle bir çemberden, feleğin çemberinden geçmek lazım. Bu da halk ifadesi. Yani yerinde Allah Celle Celaluhu sağanak sağanak belaları başınızdan yağdıracak sizin. Ama seviyesine göre. Çünkü orada da Allah Celle Celaluhu hakimdir yani. Hikmeti aynı zamanda bela ile insanların seviyesini yükseltmeyi murat buyurmuşsa şayet. Onunla insanların dinden dönüp başka şey olmalarına da fırsat vermez. Biraz seviyeye göre gönderir belayı. Onun için buyurulmuş Eşeddün nasi belan el enbiya sümmel emsel fel emsel. Bazı rivayetlerde sümmel ulema, sümmel evliya, bazı rivayetlerde sümmel evliya, sümmel emsel fel emsel. Önemli değil. Esas temel espri burada sağlam. Belanın en çetini, en zorlusu enbiyanın başına geliyor. Sonra seviyesine göre. Derece derece, mertebe mertebe. İmam-ı Rabbani Hazretleri seviyeleri şey yaparken burada bir diyor ki sabredenler diyor. Bunlar önemli bir mertebe ihraz etmiş insanlardır. İkincisi şehadet diyor. Fakat o şehadetteki kastı esas şuhut yolunun yolcuları. Mesleğinin esasıdır o. O işe talip olanlar. Üçüncüsü sıddıkiyet mertebesidir. Dördüncüsü de nübüvvet mertebesidir diyor. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın sağanak sağanak gelen belalar da evvela enbiyaya herhalde, sonra sıddıklara. ve sıddıkiyet mertebesi, esrar-ı nübüvvete açık olan kapıdan bakanların mertebesidir diyor. Tebaiyetle dahi olsa peygamberin mazhariyetini paylaşan demektir diyor. Diğer peygamberlerin mazhariyetlerini paylaşan demektir deniyor burada. Hatta farklı bir yaklaşımı da var. Sıfatı Sübhani'nin tecellisini ele alırken bir külliyet, bir asliyet şeklinde ele alır Hazret. Bir de onu zilliyet ve cüziyet şeklinde ele alır. Her şeyin bir asliyeti vardır, bir de cüz'iyatı vardır der. Mesela tekvin dediğimiz maturidilerde bir sıfattır, tekvin sıfatı. Bu tekvin sıfatı Cenab-ı Hakk'ın işte hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Sekizincisidir. Maturidilerin kabul ettiği bir şeydir. Diğerleri onu kudret ve iradenin taalluku olarak sayarlar. Külliyatı budur bunun yani. Cenab-ı Hak hay olan, hayattar olan, tecelli ettiği her yerde var eden, ibda eden, inşa eden, halk eden bütün bu şeylerin arkasındaki sıfattır, bu sıfattır. Ebu Hasan el-Aşari farklı bir mütealede bulunuyor. Şimdi diyor bunun cüziyatı şudur yani. Halktır, ibdadır, inşadır, ihyadır, imatedir, terziktir diyor. Şimdi işin külliyatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mebdeidir. Diğerlerine gelince o cüziyat ise diğer insanların veya belki diğer peygamberlerin mebdeidir yani. Varlıklarının mebdeidir, onunla başlar. Şimdi mertebeleri böyle tasnif ediyor kendisine göre. Nübüvveti birinci dereceye oturtuyor. O nübüvvet mertebesi işte o külliyet, belki her şeyin külliyeti, sıfatlarından külliyeti de onun mebdeyi oluyor. Ha, sıddıklık meselesi esas. Sıddıklar aynı menfezden müşahede ediyorlar. Fakat orada tabii bir fark var. Yani birileri tebaiyetle müşahede ediyorlar, öbürleri asaletle müşahede ediyorlar. Birileri cüziyet planında müşahede ediyorlar, diğerleri külliyet planında. Konumuz olmayan meselelere girmek suretiyle hata etmeyelim. Belki üzerinde durulunca daha hatasız ifade etme imkanı olabilir. Bizim konumuz esas Cenab-ı Hak sevdiklerini Alvar İmamı'nın dediği gibi o bir belaya diyor da hepsini ayrı bir belaya demek yerinde kullanıyor. Fakat sanki orada bin belaya müptela eder demek kesretten kinayı daha uygun gelir gibi yani. Ben o mısrayı okurken bin belaya Allah seviyorsa ezelden takdiri huda o sevdiği kulları bin belaya müptela eder, ediyor. Yine bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi yani insan çoluk çocuğuyla esas imtihan olur, eşiyle imtihan olur, aile ve huzur onunla imtihan olur. Bir yönüyle belki hizmete kendini adamıştır onunla imtihan olur. Arkadaşlarıyla imtihan olur burada. Hep böyle her şey gönlüne göre hareket etmez. İslam'ın kaderiyle yakından alakadar oluyorsa İslam'ın kaderi adına endişe duyulacak şeylerle hep imtihan olur. İmtihan olur. Ama bunlar onun mahiyeti maneviyesine hep birer renk, birer desen, birer şivu olarak aksederler. Bir renklilik kazandırır ona. Öbürleri flu olur yani. Monoton olur. Çok sevimli olmayabilir. Yani siz nasıl o türlü böyle renkli şeyleri, nakışlı şeyleri hele anlıyorsanız ondan, desende tam desen tutturulmuş şeyleri takdirle karşılıyorsunuz. Allah huzurunda da böyle baş döndürücü desenle onun huzuruna giden kullar herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ifadeye buyururken buyuruyor ki enbiya onların haline gıpta eder diyor. Belki enbiya, o enbiya diyorsa sıddıkin, bunlar ediyorsa şüheda, evet.
Efendim, İbadet-ü taatteki yorgunlukla hizmet yorgunluğu arasında bir bağ olduğu söylenebilir mi?
Aslında bunların hepsinde yorgunluk söz konusudur. Bu Kemal Tahir yorgun asker demişti. Malum Türkiye'de değişik problemlere de sebebiyet verdi. Ali Trefi onu şey yapmak istemişti. İşte, millet sinemada bir görülsün yani millet görsün. Asker de yorgun düşüyor yani yorulmayan Türk askeri yorulabiliyor bir dönemde yoruluyor. Şimdi yorgun değildir yani hareketli, canlı, dinlenmiş de oluyorlar tabii. Ancak ibadetü taat da insanı yorabilir. Yani ibadetü taat her zaman aşkı şekli insan yerine getiremeyebilir. Heyecan yorgunu olabilir insan. Aşk yorgunu olabilir. İştiyak yorgunu olabilir bir insan. Oysa ki bunlar bir işe derinlik kazandıran şeylerdir. En tehlikelisi de insanın ihlas yorgunu olmasıdır. İhlas dediğimiz şey biraz evvelki o albeni içinde düşünün. Onda ayrı bir derinliğe vesiledir. Yani bazı şeylerde öyle bir örgü kullanılmıştır ki siz ona dikkatle bir nakşı esas alıp esas nakşı yakalayıp da onu esas alıp imanı nazar ettiğinizde orada ciddi derinliklere ulaşabilirsiniz. İddia hoş bir şey değil yani. Ben değişik şeylerde denemişimdir onu. Hakikaten 3 buğut, 4 buğut, 5 buğut insan görmesi mümkün olabiliyor. Mesafe açısından 1 metrelik mesafede olduğunuz bir şey 10 metre öteye gittiğini görebiliyorsunuz o derinlikte. Öyle güzel tutturmuş oluyorlar onu. İhlas meselenin manevi derinliğini temin eden şeydir. Manevi buğdudur o meselenin. Dolayısıyla onun mükafatını ancak Allah verir. Çünkü Allah'a ait bir şeydir. Onun için de o derinlik de çok önemlidir. En tehlikeli yorgunluk ihlas yorgunluğudur. İnsan ihlas açısından yorgun olursa, yorgun düşerse, yani Rabbim bana bu şeyleri emretmiş. Başka beklentiye girmem doğru değil ki benim. Fasıl beklemem doğru değil ki. Mevsim beklemem doğru değil ki benim. Bana dese ki kış mevsiminde tohumu toprağa saçmam lazım benim o mevzuda. Emredildiği için yapmam lazım. Ve geriye dönüş meselesi onu beklememem lazım benim. Sadece ona talip olmam yeter bana. Ben ona talibim diyeceksin. Onun namı celilini aleme duyurmak bu mevzuda en büyük vesiledir yani. İşte bu hususlarda yorgunluk bu sizin heyecanınıza da akseder, aşkınıza da akseder, iştiyakınıza da akseder. Siz ibadetü taatı yerine getirirken her zaman öyle canlı olamazsınız. Burada istidradı arz edeyim. İnsan her zaman ibadetü taatta canlı olmaz. Fakat her zaman canlı olmaya çalışmalıdır. Ve çok defa Allah'ın izniyle canlı olmalıdır bu insan. Yeni ve o meseleyi böyle ilk defa duyuyor gibi. O maideyi, semaviyeyi gökten yeni inmiş, Efendimiz tarafından misafirlerine sunulmuş gibi öyle almalı, ağzında onu öyle duymalı, gözünde öyle duymalı, kulağında öyle duymalı, bütün benliğinde öyle hissetmeli. Onu öyle duymaya çalışmalıdır. Duymaya çalışmadan duyulmaz yani. İnsan zorlamadan duyamaz onu. Her zaman zorlayacaksın. O iradenin hakkını vereceksin. İradeni ortaya koyacaksın. Allah Celle Celaluhu şart-ı adi planında iraden adına ne kadar varsan seni o kadar var kabul ediyor. Niye iradenle koskocaman bir dünya kesilmeyi düşünmüyorsun? Neden iradenle bütün ahireti dolduracak, herkesin dikkatini üzerinde toplayacak, hakikaten merkezi bir nakış haline gelmek istemiyorsun? Madem Allah senin iradene bağlamış, dün de geçtiği gibi burada tenasüb illiyet prensibi de aranmıyor yani. İlla kozalite olacak. Sen ortaya koyduğun şey, verilen şey denge olacak. Öyle değil. Sen iradeni Allah'ın adını ilah etme istikametinde, onun rızasına ulaşma yolunda kullanacaksın. Onun kıymet harbiyesi neyse odur. Allah onun karşılığında dünyalar kadar lütuflarda, ihsanlarda bulunacak. Sen öyle tut o iradeni, farklı bir genişliğe ulaşacaksın. Şimdi bunun gibi musibetler karşısında da ne kadar musibet gelirse gelsin, işte dendiği gibi sizin hepinizin de çok defa mırıldandığınız gibi gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş veya bir ağızla konuşulurken şöyle denir, senden o hem hoş hem bu hoş, o da hoş, bu da hoş demektir bu da. Şimdi onda da hep canlı olma yani, ne zaman ne gelirse gelsin, onu öpüme başına koyma. Çok şükür. Demek kulunla muamelede bulunuyorsun. Demek hala benim gibi böyle kaçakları bile sen insan yerine koyuyorsun. Lütfun ne geniş senin. Teveccühün ne geniş senin. Aynen öyle. Şeyler karşısında, günahlar karşısında da her zaman böyle dipdiri olma. Yani dün bir nebze bahsettim. İradenin işin altından kalkamayacağı noktalar vardır. Yani hafizan Allah elinde olmayarak o türlü noktalarla bile karşı karşıya kaldığın zaman çok rahatlıkla iyi bir kırpınar pehlivanı, yağlı güreş pehlivanı gibi Hasmın kündeye getirmişken kündeyi onun hakkında kündeye çevirerek onu hemen kucaklayıp yere çalma gibi bir şey. Yani orada iradenin hakkını verme. Nasıl verilecekse öyle verme. Bunların hepsinde işte rıza derinlikli yaşama ve dolayısıyla hep aşk itibariyle, şevk itibariyle, heyecan itibariyle hep canlı kalabilme. Bunlar o şey kök boyalar gibi yıkamakla mıkamakla da çıkmıyor. Yani klorağı atsan da tesir etmiyor onu. Şimdi bence işte öyle bir şeyle nakşetmeli bence onu. Hafizanallah günah deryasını atsalar bile bir şey bulaşmamalı sana.
Efendim, insanların kendilerine bahşedilen imkanların çokluğuna karşılık ortaya koydukları gayretleri yetersiz görmeleri, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına karşı bir saygısızlık olur mu?
Bir manada sayılır, bir manada insanın kendi kendine sorgulaması, kendiyle hesaplaşması sayılır. Şimdi bazen diyoruz ki, hani tasavvufta da bir tabir var, geçen de Zümrüt Tepeler'de de geçtiğini yani. Mevcudu bağlama, mefkudu avlama diyor. Bunu Arapça ifadesiyle, evet, herhalde aktul mevcut, vasaydül mefkut şeklinde. Bir yerde elde olan şey, eldekini muhafaza etmek, onu kaçırmamaya bakmak lazım. İyi bir şey demek lazım bu. Onun muhafaza edilmesi önemli. Fakat o bir yerde kıymetini şöyle ikiye katlar. Onunla siz elinizde olmayan şeyleri avlama peşinde olursanız. Belki de tabiri diğerle, hakikaten mevcudu korumanın en önemli yolu mefkudu avlamadır. Şimdi bir meseleye bu zaviyeden bakmak lazım. İkincisi, eskiye yani iş kıvamında götürüldüğü döneme bakılınca imkan azlığı da var, darlığı da var. Hatta imkansızlık mahkumu belki. Üst üste okuduğunuz laikalarda, oralar, o laikaların hepsinde belli bir dönemde milletin işte adliye vekaletine kıymetli bir insan gelmiş, Abdülhak Kemal Görük. Ben daha yakından bir vakasını bizzat şifahi olarak Bekir Bek'ten dinlemiştim. Makamı cennet olsun. İkisinin de makamı cennet olsun. O bir dönemde hakimlik yapmış, üniversite hocası olmuş. Bekir Bek hukuk fakültesinde bizim hocamızdı. Ve belli bir meselede demek 58'den sonra o yıllarda, çünkü Bekir Bek o yıllarda tanıyor. Ben kendisiyle konuşurken bir ehli hukuk raporu üzerine mi, o aklımda değil. Orada bana aynen şöyle dedi. O söz hatırımda, bugünkü gibi canlı hatırımda. Bekir kardeşim dedi. Türkiye'de habis bir kuvvet adım adım sizi takip ediyor dedi. İşte Üstad Hazretleri'nin az güven duyup kendisini arz hal ettiği, o günkü adliye vekili o. Ağızda dua, diller perişan, vakitlerde esen yeller perişan, arzu hal edeceğiniz insanlar perişan. Kime müracaat edeceksin? Ben de şaştım diyor o zaman. Hali pür melalimize bakın. Öyle bir zata müracaat ediyor o dönemde. Şimdi o kadar dar imkan yani bir adam ortaya çıkmış böyle az yakın bir dönemde beraat vermiş, hakimken beraat vermiş. Ona güveniyor. Ondan yeni bir iyilik bekliyor. Aman kitaplar diyor. Bıraksınlar versinler bu kitapları. Çünkü elle yazılıyor. Her bir kitap üzerinde uzun göz emekleri var bunların. Kalem şey var. Belki aylar sürüyor bir kitabı yazmak. Onu el koymak demek. İnsanın 2-3 aylık emeğini el koymak demektir. Şartlar çok ağır. Fakat o dönemde dünyanın dört bir yanına mektuplar yazılıyor. Hep arz ettiğim bir husus, Ahmet Ramazan abi hali hayatta Medine'de mücavir. Diyor ki, ben o zaman zannediyorum, şeyi de Bağdat'taydım ben diyor. O zaman Bağdat çok güzel. O Samerrailer filan Terbiyetül İslamiye'yi çıkarıyorlar. Emces Sehavi var. O bir Ehli Beyt'le alakalı bir kitap da yazdı. Şatî, Bint Şatî, Fatıma Binti Şatî. Yani onlar böyle güçlü simalar, dine sahip çıkan simalar ve Hazreti Üstad'ı, Hazreti Üstad davasını da bilen Emces Sehavi büyük bir alim. Üstadın davasını da bilen insanlardan. Bu dönemde elimden benim 1.000 kadar mektup geçti diyor yani. Yani şuna şuna anlat, buna buna anlat, şuna şu mesajı ulaştır, buna bu mesajı. Etrafında 15-20 tane insan olduğu bir dönemde 20-30 ülkeyle meşgul oluyor. Hicaz'a mektup gönderiyor, Pakistan'a mektup gönderiyor. Oradan bir gazeteci Sabir kalkıp geliyor, kendisiyle görüşüyor. O nazıra, kendi ülkesinde nazıra anlatıyor. Bakıyorsunuz ki 20-30 tane insanla yapılan şey binlerce insanla yapılamayacak kadar güzel şeyler. Saffı evveli teşkil eden ilkler gibi yani burada. Bir Mus'ab bin Ümeyr bir senede 70 insanla geriye dönüyor yani. 70 insanı anlatıyor. Kendi de himmetini böyle âli tutuyor. Şimdi bu zaviyeden bakınca acaba o günkü o insanların ortaya koydukları aktiviteyi ortaya koyabiliyor muyuz? O kadar müessir miyiz? Böyle bir sorgulama hakkımızdır. Ve burada ben şahsen Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde olan nimetini hafife alma, nankörlük yapma gibi bir şey de görmüyorum. Yani demek biz de bu işin hakkını versek Cenab-ı Hak sağanak sağanak lütuflarda bulunacaktır falan manasına bir şey. Ama bir de mesele şöyle yaklaşma var yani. Bu nihayet insanın niyeti bu da. Niyet de yine kalbi bir şey oluyor. Ne oluyor ki sanki bunca zamanda çalıştık da ne oldu yani? Bunca zamandır bu eşikleri aşındırdık da ne oldu yani? Neyi değiştirdik dünyada? Bu nakşa ne ilave ettik? Ne kadar insanın dikkatini çektik üzerinde? Ne kadar insana dini mübini İslam anlattık? Böyle derseniz, böyle düşünürseniz olan şeyler hiç görmüyorsunuz demektir. O da nankörlük olur. Bir de meselenin bu yanı var. Bir de ayrı bir şey daha arz edeceğim. Çok defa arz etmeye çalıştığım gibi. İnsan şahsı adına düşünürken hep kendiyle yüzleşmeyi esas almalı. Nefsiyle muhasebeyi esas almalı. Kendisini tabağın hani derler ya sevdiği deriyi yerden yere vurur. Çünkü ondan bir şey çıkaracak yani. Gönderler bazı yerlerde. Yani güneyde de gönderler, Erzurum'da da deri de derler, gön de derler. O gönü yerden yere vurur. Çünkü ondan iyi bir sahtiyen çıkaracak. İyi ayakkabı derisi çıkaracaktır ondan. Aynen onun gibi yani insan kendisini öyle kendisinden bir şey çıkaracak şekilde yerden yere vurmalı. İflahını kesmeli. Sadece yese düşmemeli. Şevkini bütün söndürmemeli. Yahu günahlarıma kefaret için ben de bir şey yapmalıyım demeli en azından. Ama başkaları hakkında bir şey yapılmıyor, etmiyor şeklinde onların muhasebesini görmeye kalkınca suizan etmiş olur. Çünkü bir şey bulması lazım. Diyeceksin ki sen Ali Efendi tembel. En azından zımni öyle söylemeden onu sorgulayamazsın. Daha çok şey yapabilir ama yapmıyor ki. Neler yapabilir bunlar, bu insanlar? Duaları makbuldür. Hareketlerine Cenab-ı Hak tevfikini yar edecektir. Çünkü vifak ve ittifak tevfik ilahinin en büyük vesilesidir. Onlar önemli bir vesileyi yakalamış insanlar. Cenab-ı Hakk'ın eli onların üzerindedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Hadis öyle diyor. Bakın bunca insan. Hiçbir şey yapılmıyor şu ülkede falan derseniz. Şimdi bu konumda olan bir zümre hakkında suizan ediyorsun. Bu çok affedilir gibi değildir. Bir de böyle bir ayrıma bağlayarak meseleyi öyle ele almak lazım. Kendimizi sorgulamadan geri durmayalım. Ama alem hakkında bir şey derken yüzlerine karşı arkadaşlar bana öyle geliyor ki Cenab-ı Hak bir şeyler yaptırdı. Fakat Allah'ın izniyle daha çok şey yapabiliriz. Hele gelin şu anda gönüller hareketi yeniden bir şeyler yapıldığı gibi oturup sürekli orada beyin fırtınası yaşayıp bir kısım alternatif genişleme yolları bularak o istikamette genişleme. O zaman bir şey diyebiliriz birbirimize. Fakat yapılan işleri hafife alma, suizan, bu Allah'ın nimetlerini görmezlikten gelmek de nankörlük olur. Allahümme erinel hakka hakkan ve ittiba ve erinel batıla batılan ve ictinabe ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.